tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Senden herkese merhaba, yeni bir günde. Ankara'da sıcak bir diplomasi trafiği olacak, var demek lazım. Bugün Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin lideri Mesut Barzani Ankara'yı ziyaret ediyor. Joe Biden gelecek, Amerikan Başkan Yardımcısı, yarın temasları var. Barzani ile de görüşecek. Hemen arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'a gitmesi bekleniyor. Suriye'nin kuzeyinde sıcak gelişmelerimiz var. Cerablus hattı sıcak. Türkiye'den topçu atışları yapılıyor. Avrupa ile ilişkilerde başlıklarımız var. Avrupa'dan haberlerimiz var. Eksen'in gündemi son derece yoğun. Eksen'in ikinci yarısında Kadir Has Üniversitesi'nden Ahmet Kadir Han ile Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen son gelişmeleri, bunun Türkiye'ye ve bölgeye ve dünya güçlerinin etkisine ne kadar açıldığını, bölgenin denklemdeki değişiklikleri konuşmaya çalışacağız. Önce gündemle Eksen'in ilk bölümünde başlayalım. Evet, Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden geliyor. Önce Amerika ile başlayalım. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yola koyuldu diyelim. Terör saldırılarına karşı Türkiye ile dayanışma sergiledikleri bir açıklama. Gaziantep'teki düğünü kastederek bunu barbarca saldırı olarak nitelendirdi. Türk müttefiklerimizin yanındayız. Bu hafta trajik saldırılar ve darbe girişimi sonrasında Amerika'nın Türk halkıyla dayanışmasının altını çizmek için Ankara'ya gidiyoruz ifadelerini kullandı. Joe Biden'dan önce Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan 3, dışişlerinden ise bir temsilciden oluşan 4 kişilik bir heyet de dün gece Ankara'ya gelmiş vaziyette. Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmelere başladılar. Ne görüşecekler? 2 gün boyunca Fethullah Gülen'le ilgili dosyaları konuşacaklar, iadesini konuşacaklar. Amerika'dan ayrıca NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı ve Amerika'nın Avrupa'daki Kuvvet Komutanı Curtis Scaparotti geldi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın konuğu olmuştu kendisi. Ve Türk halkının cesaretine, yiğitliğine, hayranlığını belirtti. NATO ittifakında omuz omuz olduklarını da söyledi. Evet, Amerika ile ilişkilerde darbe girişimi sonrası gerilim doruğa çıkmıştı. Joe Biden'ın gelişi neleri değiştirecek? Hep birlikte gündemi izleyeceğiz, açıklamaları izleyeceğiz. Öncesinde bir Amerika'nın eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey'nin Deutsche Welle Türkçe ile röportajı var. Orada kendisi özellikle Fethullah Gülen konusunun öne çıkacağını söylüyor. Sert söylemler ve yanlış anlamalar olduğunu, tonun düşürülmesi gerektiğini vurguluyor. Gülen meselesini ise aslında Amerikalıların bugüne kadar dile getirdiği şekilde Amerikan yargısının işi olduğunu, Türkiye'nin bunu anlaması gerektiğini söylüyor. Verdiği mesaj bu. Washington Post'ta bir başyazı var bununla ilgili. Joe Biden için bir tavsiye içeriyor. Amerika Ankara ziyareti öncesinde toparlayabileceği tüm sabır ve ikna gücünü toparlaması gerektiğini salık vermiş Washington Post başyazısında. Özellikle de Erdoğan'a Amerika'nın darbeye ön ayak olmadığını ve Fethullah Gülen'in bir cadı avıyla teslim edilemeyeceğini söylemesi gerektiğini belirtmişler yazıda. Müzik. Evet, bölgesel denklemi etkileyecek gelişmeler yaşanıyor. Türk-Amerikan ilişkilerini bu şekilde rayına oturtma çabaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle 24 Ağustos'ta Tahran'a gidecek olması bu resmin bir başka tamamlayıcı parçası. Buradan ne çıkacak? Çünkü Rusya'nın araladığı kapıdan İran'ın devreye girmesiyle Suriye politikalarında Türkiye'nin değişim sinyali vermesiyle bambaşka bir denklem oluştuğu görüşü var. Bakalım Tahran ziyaretinden neler çıkacak? Hep beraber izleyeceğiz bunu ama iddialar vardı. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın yardımcısının Şam'a giderek muhaberatla görüştüğü öne sürülmüştü. Kürt koridorunun şekillenmesi bölge ülkelerini rahatsız eder vaziyette. Kim nasıl tavır alacak? Herkes buna bakıyor. Fidan'la ilgili, Fidan'ın yardımcısıyla ilgili Lübnan medyasında haberler çıkmıştı. Dün aktarmıştım size. İşte onu Türk yetkilileri yalanladılar. Beyrut Büyükelçiliği Lübnan basınındaki haberlerin asılsız olduğunu, gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ancak tabii herkesin aklı Başbakan Binali Yıldırım'ın son mesajlarında. Nedir bunlar? 6 ay içerisinde Türkiye'nin çok daha aktif rol oynayacağını söylemesi. Bir ikincisi Esad'lı geçişle ilgili bir süredir zaten mesajlar veriliyor ama vurgu daha çok Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölünmemesinin Türkiye açısından önemi. Yıldırım'ın açıklamalarında bu dikkat çekiyor. Son olarak İran, Rusya, ABD'nin Suriye krizinde yeni sayfa açmaya çağırması. Burada bunu dile getirirken de Suriye'nin bölünmemesi konusunda çok kararlı olduklarını belirtmesi yine dikkat çekici. Evet, işin sahadaki ayağında herkesin gözü Cerablus'ta. Çünkü Türkiye'nin Cerablus için operasyon sinyali verildi. Yıldırım'ın açıklamalarında da vardı bu. Özellikle Türkiye'deki bombalı saldırılardan sonra IŞİD'den sınırın temizlenmesinin doğal hakkı olduğunu Türkiye'nin söylemişti Başbakan Binali Yıldırım. Daha sonra da Kilis sınır hattında konuştu. Birliklerden fırtına obüsleriyle Halep'e bağlı Azez ilçesindeki PYD hedeflerine top atışları gerçekleştirildi. Bir Türk yetkili de 20 hedefin Mumbiç'te, 20 Suriyeli Kürtlerin 20 hedefini vurduklarını söyledi. IŞİD'e karşı saldırıların devam ettiğini söyledi. Bir de bu manalı bir ifadesi vardı ki o da amacı ılımlı muhalefet güçleri için Cerablus'a koridor açılması olduğunu söylemesi. Türkiye sınıra tanklar ve ağır silahlar yığıyor. Bunun haberleri geliyor. Yaklaşık 2000 Suriyeli Arap isyancının ki ılımlı diye nitelendiriliyor. Bildiğimiz gruplar aslında İslamcı gruplar bugüne kadar konuştuğumuz. Onların koalisyonundan oluşan bir grubun Kürtlerin ilerleyişini durdurmasından bahsediliyor. Bu arada Türkiye'de Gaziantep'te Karkamış ilçesine isabet eden havan mermileri var. Orada Karkamış'ta evlerinizden çıkmayın anonsu yapıldığı söyleniyor. Böyle bir karışık bir tablo var Cerablus hattında. Peki tabii Türkiye YPG mevzilerini vuruyor ama YPG'nin içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla Türkiye'nin IŞİD hedeflerinin dışında bir de YPG hedeflerini vurması Pentagon'a soruldu. Pentagon sözcüsü Peter Cook YPG'nin de vurulmasının Amerika'da endişeye yol açıp açmadığı sorusu üzerine operasyonların amaçlarının ne olduğunu değerlendirmeyi Türklere bırakıyorum. Bize göre odak noktası IŞİD olmalı. Gördüğümüz kadarıyla da bu yapılıyor. İfadelerini kullandı. IŞİD'e baskı önemlidir. IŞİD'in Cerablus sayesinde Suriye'nin her yerinden atılmasını görmeyi istiyoruz. İfadelerini kullandı. Amerikalılar rahatsız mı değil mi? Çok renk vermeyen bir açıklama. Topu Türklere atan bir açıklama bu. Bütün bunların bir de tabii Haseke ayağı var. Çünkü Haseke'de Suriye ordusu ile Kürtlerin başını çektiği yine Suriye Demokratik Güçleri ve YPG arasında geçen haftadan itibaren çatışma hali vardı. Az önce AFP'ye düşen bilgiden gördüğüm anladığım kadarıyla Suriye burada ateşkes imzalanmış durumda. Gerçi son iki günde ateşkes imzalandı haberleri düştü. Daha sonra çatışmalar yeniden başladı ama sahadaki durum gelen haberlerden anladığımız şehirde kontrolün neredeyse tamamını Kürtlerin ele aldığı, YPG'nin ve asayiş güçlerinin ele aldığı yolunda. Bazı hükümet yetkililerinin şehrin merkezinde, Haseke'nin merkezindeki binalarda sıkıştığı yolunda haberler var. Bu arada Haseke nüfusun çoğunluğunun Arap olduğu bir şehir. Burada ulusal savunma birlikleri, güçleri var idi ve YPG de bunların şehirden çıkmasını istiyordu. O yüzden de problemler yaşanıyor. Rusya devreye girmişti. İşte bakalım bu ateşkes, son ateşkes geçerli olacak mı? Son olarak Cerablus'ta bir askeri konsey oluşturulmuştu. Tıpkı Mumbiç'in alınmasından, IŞİD'den alınmasından önce işte onun da komutanının öldürüldüğü haberi gelmişti ki bölgedeki yerel yetkililer Türkiye'yi, MİT'i sorumlu tutuyorlar. İki kişi de gözaltına aldıklarını söylediler. Hal böyleyken Amerika ile Rusya ne yapıyor? Halep cephesi var bu işin bir de. Ve Halep'te Nusra cephesine ortak askeri eylem için müzakereleri sonuçlandırmak üzere olduklarının işareti geliyor. John Kerry'den en son açıklama geldi. Sergey Shoigu'dan, Rus Savunma Bakanı'ndan da bir olumlu açıklama var idi. John Kerry de Kenya ziyareti sırasında basın toplantısında bu hafta Rus ve Amerikalı teknik ekiplerin yeniden bir araya geleceğini, yakın iletişimde bulunduk, umudum o ki öyle ya da böyle bu görüşmelerin sonuna geliriz diyerek değerlendirdi. Son birkaç günde bulunduğumuz noktaya dayanarak bir karara varılabilir. Suriye rezaleti çok uzun sürdü ifadelerini kullandı. Halep'te son dönemde Nusra cephesinin başını çektiği gruplar kıskacı yarma operasyonunda başarı sağlayamamıştı. Donmuş kalmış bir durum söz konusu. Amerika ve Rusya'nın olası uzlaşması bunu nasıl etkiler? Soru burada. Krizin bir ayağında da İran-Rusya Hamedan'daki üst tartışmaları var. Rusya Savunma Bakanlığı 16'sında ilki yapılmıştı. Suriye'deki terörist gruplara İran'ın Hamedan kentindeki üssü kullanarak operasyon düzenlemişlerdi. Tu-22M3 stratejik bombardıman uçakları. Bunlar çok Humeym'in üstünden havalanması imkansız, imkan dahilinde olmayan uçaklar. 3 operasyon yapılmıştı ama bunun açıklanması İran'da rahatsızlık yarattı kısmen ve misyonun tamamlandığı duyuruldu. Sadece spesifik bir mesele olduğu açıklandı İranlılar tarafından. Şimdilik durdurulduğu açıklandı. Şimdi en son varılan nokta Tahran Büyükelçisi Rusya'nın Levat Caharyan tarafından bir açıklama var. Hamedan'daki üssü yeniden kullanmak için herhangi bir engel olmadığı, gerekli olduğuna karar verilirse o zaman yapılır şeklinde. Amerikalılar üssün kullanım durumunun belirsiz olduğunu söylüyorlar bu arada. Biraz rahatsızlık var Amerikan cephesinde Rusya'nın bu şekilde İran'daki bir üssü kullanmış olmasından. Bu arada Suriye bağlamında İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Suriye'deki füze rampasını vurduğunu da ekleyelim. Hizbullah bağlantılı görüyor İsrail bunu. Suriye'den bir füze atıldığını, Golan Tepeleri yakınındaki güvenlik çitinin olduğu yerde açık alana düştüğünü söylediler ve buna bir jetin Golan Tepelerinde Suriye ordusuna ait bir füze rampasını vurarak yanıt verdiğini açıkladılar. İsrail zaman zaman Suriye'den ateş açıldığı iddiasıyla bu tarz saldırılar düzenliyor. Evet, resmin diğer ayağında Musul'a yönelim var. Irak güçleri IŞİD'den Musul'u geri almak için operasyonları çerçevesinde en son Kayarah'a saldırı başlattılar. Dicle Nehri'nin batı kıyısında yer alıyor. Musul'un güneyinde ve merkeze 60 kilometre uzaklıkta bir yer Kayarah. Amerika'da havadan destek veriyor. Bu bağlamda tabii Barzani'nin Ankara'ya geldiğini anımsatalım. Çünkü Kürtler, Peşmerge güçleri de Musul operasyonunda rol oynuyorlar. Mesut Barzani bu akşamüstü saatlerinde 18'de Başbakan Yıldırım'la Erdoğan'la görüşecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Yaklaşık 8-9 gibi de Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya gelecek. Yarın da Joe Biden geliyor biliyorsunuz. Onunla da buluşması bekleniyor. Şimdi tabii en son Aralık'ta gelmişti. Gündem de çok yoğun. Musul operasyonunda Türkiye'nin oynayacağı rolden tutun da enerji meselesine, Barzani'nin düzenlemek istediği bağımsızlık, çıkmaza giren bağımsızlık referandumuna, PKK ile ilişkilere, Suriye-İran hattına, Fethullah Gülen meselesi, okullar var, cemaat okulları. Bunların hepsi ele alınacak Barzani ile temaslarda. Bakalım nasıl sonuçlar çıkacak. Önümüzdeki günlerdeki eksenlerde de bunu değerlendireceğiz. Evet, Türkiye-İsrail ilişkilerinden bir not aktarmak istiyorum. Çünkü Gazze'ye bir operasyon düzenlemişti İsrail. Dün aktarmıştım size. Türkiye, İsrail'in operasyon düzenlemesinin sebebi Sidero'ya atılan, Gazze'den atılan roketler olmuştu gerekçesi. Türk Dışişleri Bakanlığı sert bir dille kınadıklarını duyurdu. Başbakan Yıldırım da İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını onaylamadığımızı açık bir dille ifade etmek isteriz. İlişkilerin normalleşmesi Filistinlilerin haklı davalarında onlarla birlikte duruşumuzu engellemez demişti. En son Cuma günü TBMM'de anlaşma, Türkiye İsrail anlaşması, normalleşme anlaşması onaylandı. Onun üstüne geldi bu Gazze meselesi. İsrail'de yanıtsız bırakmadı. Gazze'ye gerçekleştiren müdahaleyi eleştiren Binali Yıldırım'a eleştirmeden önce iki kere düşünülsün diye yanıt geldi. Nereden geldi? İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Türkiye başkalarının askeri faaliyetlerini eleştirmeden önce iki kere düşünsün, ilişkilerimizin normalleşmesi asılsız suçlamalar karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmez. İsrail sivillerini uluslararası yasalar uyarınca korumaya devam edecek dedi İsrail Dışişleri Bakanlığı. Evet, İsrail Filistin meselesinde bu arada Rusya'nın devrede olduğunu anımsatmak gerekiyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Filistin sorununa da el atabileceği iddiaları gündeme getiriliyor. Dün aktarmıştım size, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi gündeme getirmişti en son bunu. Medvedev, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev de Filistin'e gidecek Kasım'da ve böyle bir ziyaret bekleniyor yapılan açıklamalarda. Bu arada bir tartışma da Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü yüzünden koptu bu meselede. Bakanlıkta öğrencilerle soru yanıt toplantısı düzenlerken İsrail'in eylemlerinin Filistinlilere yönelik terörizm teşkil etmediğini söyledi Semih Şükrü ve Arap kamuoyundan öfkeli tepkilere sebebiyet verdi bu mesajları. Şöyle demiş, ABD ve İsrail'in Ortadoğu'daki eylemlerini niye terörizm olarak kınamıyorsunuz diye sorduklarında, buna güçle yönetmek diyebiliriz ama İsrail ile terör örgütleri arasında bağlantı kurmamızı gerektiren hiçbir şey yok. 1948'de kurulduğundan beri güvenliği tehlikedeki İsrail'in güvenliğini güçlendirmesi beraberinde pek çok sorunu da getiriyor ifadelerini kullanmış. Evet, Almanya-Türkiye ilişkilerine bakmak istiyoruz. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in son bir mesajı var. Almanya'daki Türk vatandaşlarına, Almanya'da çok tartışılıyor çünkü Türkiye'deki darbe girişimi Almanya iç politikasına kadar yansıdı. Oradaki eylemler düzenlenen Köln'de 31 Temmuz'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin organize ettiği miting, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video ile katılmasına izin verilmemesi gibi konular Almanya'da tartışma konularıydı. İşte Merkel bunu değerlendirmiş ve demiş ki uzun süredir Almanya'da yaşayan Türk asıllı vatandaşlardan ülkemize büyük oranda sadakat geliştirmelerini bekliyoruz demiş. İletişim halinde kalacağız. Devlet onlara el atacak, seslerini dinleyecek, düşünce ve gösteri özgürlüğü Almanya'da yaşayan herkes içindir demiş. Ama bütün bunlar barışçı biçimde ifade edilmeli demiş. Şimdi Almanya'nın AB ile ilişkilerinden sorumlu bakanının Michael Roth'un bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceği de belirtiliyor. Diğer yandan Avrupa Birliği'nin geleceği. Dün aktarmıştım kısmen size. Napoli yakınlarında Bratislava zirvesi var önümüzdeki ay Avrupa Birliği'nin. Napoli yakınlarında bir Ventotene adası var. Ki Avrupa'nın birlik düşüncesinin kurucusu İtalyan aydın Altiero Spinelli'nin mezarı bulunuyor burada. Orayı ziyaret etti. Almanya, İtalya ve Fransa liderleri, birliğin 3 kurucu ülkesi, 3 büyük ekonomisi. Daha sonra da İtalyan savaş gemisi Garibaldi'de üçlü bir zirve düzenlediler. Avrupa'nın bir arada durduğunu, bütün sorunların sorumlusunun Avrupa'nın birliği olmadığı mesajını verdiler. François Hollande, Matteo Renzi ve Angela Merkel. Tabii bu üç lider evlerinde sorunlar yaşıyorlar. Sığınmacı meselesinden tutun da Fransa'nın İslamcı saldırı dalgasının hedefi olmasına. Renzi de İtalya'da anayasa reformu referandumuna koşuyor sonbaharda. Başı biraz dertte, böyle sembolik bir ziyaretle Avrupa Birliği Brexit'ten sonra 23 Haziran'da Britanya'nın birlikten ayrılmasından sonra bir arada durma mücadelesi veriyor. Hal böyleyken Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanlığı yürütmüştü. Çok tartışmalı bir kişilik, 61 yaşında 2017'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden adaylığını koydu. Sosyal medyadan ilan etti adaylığını. Sık sık özel yaşamıyla gündeme gelmişti. Şimdi de Her Şey Fransa için başlıklı bir kitap yazmış. Bu hafta yayınlanıyor. Bu kitapla beraber kampanyasını başlatıyor. UMP'nin ismi de Cumhuriyetçi Parti'ye değiştirilmişti. En büyük rakibi Alain Juppé, eski başbakan Nicolas Sarkozy'nin. Aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen de rakibi, yine öyle söylemek lazım. Bu arada sosyalistler de Hollande'la girerlerse yarışa üçüncü falan çıkıyorlar. Hakikaten Sarkozy'nin bir umudu tekrardan olabilir. Lüks düşkünlüğünden ötürü blink blink cumhurbaşkanı diye anılıyordu. Lakabı o olmuştu Sarkozy'nin. Bakalım önümüzdeki dönemde kampanyasında ne yapacak? Ama şimdiye kadar İslami aşırılıkçılık, göç karşıtı bir retoriği kullandı. Bize savaş ilan ettiler gibi ifadeler kullandı. Hakkında yolsuzluk, telefon dinletme skandalları var Sarkozy'nin. Bütün bunları aşıp yeniden Paris'te iktidara geçebilecek mi? Evet, yine notlarımı tamamlamama imkan kalmıyor. O kadar çok not alıyorum ki. En son Amerika'dan size başlıklar aktaracağım. Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'ın 15 bine yakın maili daha açıklanacak. Yargıç karar verdi. Bu yönde FBI soruşturması vardı. Başını ağrıtıyor bu mail hikayeleri Hillary Clinton'ın. Bir yandan da rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'ın bir çıkışı var. Clinton Vakfı kapatılsın diye. Suudi Arabistan gibi ülkelerden büyük miktarda bağışlar alan 2001'de kurulmuş bir vakıf bu. Çok büyük tartışmalar yarattı. Bill Clinton da çıktı. Ben vakıf yönetiminden ayrılacağım eşim başkan seçilirse dedi. Şimdi Donald Trump da bu vakfı siyasi, Amerikan siyasi tarihindeki en yolsuz teşebbüs diye nitelendirip kapatılmasını talep etti. Evet. Eksenin ilk yarısını böyle tamamlıyoruz. Bizden ayrılmayın. Ahmet Kasım Han'la beraber olacağız birazdan. Ara verelim. No Blues Black Cadillac.
Come riding into town in a big black Cadillac, staring all them poor boys down, a scorpion tattooed in her neck. She stopped at the wagon wheel where you can play your life away, and from the first hand sitting in, she nearly drove them all insane. I was standing on a corner when I heard my mama warning, stay away from that kind. She's bad news, my boy, she'll use you like a toy, and she'll rob you all blind.
I'm a bit lonely, bit lonely, lonely. يا ما قلبش يا ما دمع عيبك ما رحمتني ليه
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, eksenin ikinci yarısındayız. İlk yarıda da aktardığım gibi Kuzey Suriye'deki gelişmeleri anlamaya çalışacağız. Bunun Türk dış politikası açısından ne manaya geldiğini anlamaya çalışacağız. Darbe öncesinden başlayan bir süreç ama darbe sonrası, darbe girişimi sonrası daha doğrusu hız kazandı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik politikalarını temelinden değiştirdiğinin art arda sinyalleri geldi. Peki bunlar ne anlama geliyor? Rusya-İran hattında mı konuşlanacak, konumlanacak Türkiye ve bütün bunların da Türkiye'deki Kürt sorununa, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumuna etkileri ne olacak? Nasıl ilişkiler Rusya ile şekillenecek? Bölgedeki stratejik denge nerelere evrilecek? Bütün bunları Kadir Has Üniversitesi'nden Ahmet Kasım Han'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar.
Şimdi bugün sizin de Behlül Özkan'la birlikte Marmara Üniversitesi'nden çok dikkat çekici bir yazınız var, analiz yazınız var Bir Gün Gazetesi'nde. Hakikaten içinde bulunduğumuz durumu çok iyi toparlayan ve saptamalar, öngörüler içeren bir yazı. Öncelikle oradan başlamak istiyorum. Başlığı da Kuzey Suriye Kafkaslaşırken ifadelerini yerleştirmişsiniz. Şimdi yazıdan benim anladığım, doğru anladıysam, Rusya'nın buradaki etkisinin giderek derinleştiği diye anlıyorum yazıdan ve Suriye'nin tek parça halinde kalamayacağı ama bölünmesine izin verilmeden bir orta formül oluşturulduğu bir döneme girdiğimiz sonucunu çıkartıyorum. Bütün bunlarda da Türkiye'nin ABD yönetimi ve Körfez hattına endekslenmiş, hatta başını çeken Suriye iç savaşı boyunca politikalarında çark etmesinin rolü olacağını anlıyorum. Elbette bir Kürt oluşumuna karşı bölge devletlerinin bir reaksiyonu söz konusu olacak. Bu da küresel dengeleri ya da küresel güçlerin bu bölgedeki hesaplarını etkileyecek nitelikte. Neden böyle bir vizyon ortaya koydunuz Kuzey Suriye için, Kafkasyalaşma vizyonu? Öncelikle buradan başlamak istiyorum.
Yani tabii bu bizim ortaya koyduğumuz bir vizyon olmaktan ziyade gelişmeleri okuyarak nereye doğru gittiğimize dair tespit ettiğimiz bir öngörü. Hı hı. Dolayısıyla onu hani bir şey olarak, bir kesinlik olarak değil ama sahip işaretlerin bize işaret ettiği yön olarak okumak mümkün. Ve öyle baktığımız zaman da bunun çıkış noktasını oluşturan temel parametre Rusya'nın davranışı, hı hı. bölgedeki davranışı ve Rus dış politikasının bugüne kadar, yani bugün dün falan değil, yani yüzyıllar içerisinde gelişmiş olan genel yaklaşımına dair, hı hı. Kimi çerçeveler. O çerçeveler üzerinden baktığımız zaman Rusya'nın, Türkiye'nin önceliklerini, özellikle de Kuzey Suriye'deki Kürt koridoru oluşumuna karşı hassasiyetlerini göz önüne alarak nasıl bir oyun oynayabileceğini, nasıl, hı-hı. bir dış politika stratejisi geliştirebileceğini, bunda İran'ın veya bölgedeki diğer grupların, Suriyeli grupların nasıl bir tavır alabileceğini görerek, bakarak, bunların geçmiş davranışlarına bakarak ortaya koyduğumuz bir vizyon. Rusya açısından kolay yönetilebilir ve böyle yönet üzerinden tanımlandığı için de Rusya'nın etkisini kalıcı kılacak, Rusya'yı adeta bir hakem statüsüne yükseltecek bir parçalanma Rusya'nın işine gelir mi gelmez mi sorusuna olumlu bir cevap vererek vardığımız bir nokta bu. Öyle de gördüğümüz zaman zaten Suriye'deki savaşın gelişimine baktığımızda Suriye'de ortaya çıkabilecek bir federal yapının çok da öyle sağlıklı bir federal yapı olarak işlemeyeceğine, bir merkezi hükümetin bu federal yapıyı kontrol etmekte ciddi şekilde zorlanabileceğine dair öngörülerimiz var. Ve o öngörüleri de teyit eden gelişmeler oldu.
Peki Ahmet Bey, bunun şundan, Amerika'nın da, Amerikan yönetiminin de yıllardır konuşulur, işte haritalar, düşünce kuruluşları haritalar çıkartır, işte Sünni bölgesi, biraz böyle etnik kimlik ve mezhebi kimlik hatları üzerinden çeşitli parçalara ayrılmış bir, sadece Suriye'de değil Irak'ı da kapsayan bir coğrafyanın içerisindeyiz nihayetinde. Onlar da bunlardan bahsediyorlar. Bunun farkı nedir peki sizce? Yani Çünkü hani Suriye'nin bölünmesi projesine karşı bölge ülkelerinin bir reaksiyonu olacağı anlaşılıyor son gelişmelerden. Özellikle de Rusya'nın açtığı, araladığı kapıdan İran'ın girmesi. Türkiye, İran ve hatta Suriye'nin kimi iddialara göre bu işe bir takım tepkiler geliştireceği, Haseke'de Kürtlerin Haseke'yi kontrol altına tümüyle alma girişimi, Suriye Demokratik Güçleri, tabii ittifakları var orada başka gruplarla ama en büyük güç Kürtler. Suriye'nin de bir şekilde müdahil olduğu bu bölünme senaryolarına karşı bir takım gelişmeler, çok hızlı gelişmeler yaşıyoruz. Farkı nedir? Yani bölge ülkelerinin vereceği bölgede bir Kürt devleti yerleştirme projelerine bir reaksiyon veriyorlar çünkü bölge ülkeleri. Amerika ile Rusya'nın buradaki farkı ne olabilir?
Yani şimdi Rusya'nın daha ziyade bölge ülkelerinin hassasiyetlerine uygun davranır, surete haktan gözükür bir tavır içerisinde olacağını, hı hı, ama bu bölünmenin karşısında yer almayacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani sorunuzun kısa cevabı, hı hı, en azından Rusya için böyle. ABD'nin ise gelişmeleri izleyerek ve tarafların Rusya ile koydukları mesafe üzerinden onlarla ilişkisini geliştirmeye çalışarak ve bu arada KDP'ye, Kuzey Irak'a adeta bir hani tacin incisi muamelesi yaparak en önemli merkezi onu oturtarak bir tavır çizeceğini düşünüyorum. İran'ın ortaya çıkacak yeni dengeyi hiçbir surette Amerika'nın veya Suudi Arabistan'ın öncelikleri çerçevesinde gelişir bir denge olarak yapılanmasına göz yummayacağını, hı hı, düşünüyorum. Ve bu nedenle de İran'ın Rusya'yla ve bölgedeki kendisiyle birlikte hareket etmeyi düşünecek aktörler, mesela Suriye'de Esad rejimi, mesela Irak'ta Güney Irak'ı kontrol etmekte olan Şii çoğunluğun oluşturduğu siyasi bütün ve diğerleriyle bu dengeyi, yani Amerikan-Suudi stratejisindeki dengeyi bozmak yönünde hareket edeceğini düşünüyorum. Şimdi bütün bu şeylerin içerisinde, stratejilerin içerisinde diyelim, bugüne kadar baktığımız şekliyle acaba bu bölge yönet politikasının ya da etnik çizgilerle söylediğiniz gibi bölünme politikasının diğerlerinden ya da bundan öncekilerden çizilen haritalardan bir farkı var mı, yok mu sorusunun cevabı hem var hem yok. Bu etnik bölünme senaryoları bir kere bir taraftan tabii o senaryoların hedefinde olan ve coğrafyaların hakim güçlerini oluşturan özellikle ülkeler açısından bir kabus, yani o bir senaryo olmaktan çok onların en kötü senaryosunu ve her zaman en büyük güvenlik tehdidi olarak algıladıkları senaryoyu yansıtıyor. Yani öyle olsa da olmasa da bu ülkeler daima böyle bir endişe içerisindedirler. Bugün ortaya çıkan manzaranın bu genel endişeli durumdan farkı Irak'ta başlayan ve Suriye'de devam eden fiiliyatta tam da bu en kötü kabuslarını, bölge ülkelerini gerçekleştiren fiili bir durumun ortaya çıkması. Yani artık bu teori değil, bizatihi yaşanan durum. Burada Kuzey Suriye'nin Kuzey Irak'tan bir farkı var. Kuzey Suriye Körfez Savaşı'ndan bu yana siyasi olarak bütünlüğünü uluslararası koruma altında gerçekleştirebilmiş ve kendisini bir aktöre çevirebilmiş, belli bir siyasal olgunlaşmayı bu anlamda muhtar bir siyasal olgunlaşmayı, otonom bir siyasal olgunlaşmayı tamamlamış bir arazi. Ancak Suriye'nin kuzeyinde de aynı gelişmenin olması ve bunun giderek güçlenecek bir Kürt varlığına dönüşmesi senaryosu bölgedeki ne Türk ne Arap ne Fars tarafları açısından kabul edilebilir değil. Yani Türkiye de bunu kabul etmeyecektir. İran'ın da kendisi %100 kontrol edemediği müddetçe etmesine çok imkan yok. Buna evet demesine imkan yoktur. Araplar da bundan hoşlanmayacaklardı dedi, kendi nedenleriyle.
Evet.
Ancak büyük güçler için durum böyle değil. Büyük güçler açısından işte o Kafkasyalaşma stratejisi ya da yaklaşımı üzerinden anlatmaya çalıştığımız, bugün bahsini geçirdiğiniz yazıda da bu, büyük güçler açısından bu tür coğrafyalar ne kadar parçalanırsa ve ne kadar zaaflı ve birbirleriyle sorunlu aktörlerle bezenirse o kadar iyidir. Çünkü bu sürekli olarak onların varlığını çağıran bir denge unsuru olarak, onlarla yakın olmayı bir biçimde gözleyen, bunun için çabalayan, onların fikrini önemseyen ve muhataplarını da önemsetmeye çalışan küçük aktörlerin, zaaflı aktörlerin bezediği bir coğrafya demektir. Dolayısıyla yerel aktörlerin aksine dışarıdan müdahale eden aktörler bu böl ve yönet manzarasından hoşlanırlar. Rusya açısından Kafkasya böyle bir böyle dizayn edilmişti, modeldi zamanında ve bunun kendisi için ve Kafkasya halklarının ödediği bedellerle tabii faydasını Rusya sürekli olarak gördü ve görmeye devam etti. Burada ABD'nin de, ama Kafkasya'da Amerikalılarla Rusya'nın kendi aralarında kimi ters düşüşleri vardır. Çünkü Kafkasya Rusya'nın kontrol ettiği bir alan olduğu için Amerikalılarla Ruslar bu alanda değişik önceliklere de sahiptirler. Halbuki Orta Doğu'nun bu bölgesinde şu anda, yani Orta Doğu'nun kuzeyinde, Arap Orta Doğu'sunun diyelim, Maşrı'nın kuzeyindeki bu yeni ortaya çıkan manzara, Amerikalılar da Ruslar da açısından baktığınızda tercih edilebilir bir manzara olarak ortaya çıkıyor. Çünkü biraz evvel söylediğim gereksinimi ortaya çıkarıyor bölgenin yeni aktörleri ve eskileri bakımından. Herkes dışarıdan gelecek olan büyük abileri, abiyi ve bunların dengeleyici rollerini bir biçimde göz önüne almaya ve kendi tarafında onları hissetmeye çalışıyor. Böyle bir durumda da tabii bu güçler için yeni aktlar, yeni birliktelikler dizayn etme imkanı doğuyor.
Evet.
Mesela Rusya açısından İran'ın hava üslerini kullanabilmek gibi bundan önce hayal edilemez bir imkan ortaya çıkıyor. Amerika açısından işte KDP ile Kuzey Irak'la bir işbirliğine girme imkanı ortaya çıkıyor ve Türkiye açısından da sürekli olarak bu ikisini birbiriyle dengelemek gibi bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu ne demek? O denge ihtiyacı bile sürekli karşı eder bir biçimde büyük güçlerin buraya çağrılması demek. Yani
fakat şöyle
varlıklarının
bir
meşrulanması, meşrulaşması demek. Sonuçları itibariyle gayrimeşru olabilir bu varlıklar ama bölge aktörlerinin sürekli gözledikleri ve arzu ettikleri bir fenomen haline geliyor olay.
Evet. Peki şöyle bir sıkıntıyı ya katılır mısınız sıkıntı bulunduğuna? Şimdi bir Kürt koridorundan epey uzun zamandır bahsediliyor. Fakat burada tabii etnik yapı çok karmaşık olduğu için Türkiye'nin de en büyük itiraz noktası buydu. Hatırlarsınız eski Başbakan Ahmet Davutoğlu burada 3 tane cepçikten bahsediyoruz diyordu. Kesif bir Kürt koridoru hattının olmadığını söyleyerek Türkiye itirazlarını ortaya koyuyordu.
Doğru, şimdi de Davutoğlu'nun aklı olduğu bir noktaydı.
Evet. Nitekim orada başka, mesela işte bugün Haseke'nin kontrolünü ele geçiriyor Suriye Demokratik Güçleri, Amerika destekli, ve Haseke'nin nüfusunun yarıdan fazlası Araplardan oluşuyor. Dolayısıyla tabii bunun ideolojik zemini de, Rojova'da kurulan yapının ideolojik zemini de bugüne kadar hep halkların birlikte, daha PKK'nin ideolojik perspektifine yakın bir biçimde şekillendi nitekim. Dolayısıyla hani bir etnik kimlik, bir Irak'taki gibi diyelim, Irak'ın kuzeyindeki gibi bir Kürt etnik kimliğine dayalı Kürt devleti perspektifinden ziyade Suriye içerisinde bir özerklik, özerk bölge ama daha liberal demokratik değerler üzerinde şekillenmiş, farklı halkların temsiliyeti üzerine sunulan diyelim bir perspektif var. Şimdi bu dolayısıyla işleri biraz karıştırıyor. Bu büyük güçlerin ideolojik anlamda çok destekleyeceği bir şey mi bu? Amerikalıların mesela ya da Rusların. İkincisi biraz da böyle bir sol, hafif Marksizm sosu olan bir ideolojik zemin anlamına da geliyor bu aynı zamanda yapı itibariyle. Bu bir çeşit belli bir sol kesim açısından kazanım olarak Rojava kazanımı, yerinden yönetim, özerklik gibi kavramlarla algılanıyor biliyorsunuz. Bunun üç büyük devletin bir şekilde büyük çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu bir yapılanma ama diğer halkları da kapsayan böylesi bir yapılanmayı üç büyük devlet tümüyle etnik kimlikli okuyor. Bu yapının burada yaşamasına izin verir mi üç büyük devlet diyelim? Büyüklükleri yani işte, kalmadı aslında ama hani nihayetinde.
Yok, bu nihayetinde bunlar hala bölgenin önemli aktörleri, evet. Ve istediklerini yaptıramasalar da istemedikleri
evet.
Hayata geçmesini engelleyecek evet. kadar güçlüler. Dolayısıyla bunları böyle yok hükmünde kabul etmek falan diye hiçbir surette bir lüksü hiçbir tarafın yok. Zaten hani Türkiye'nin ufacık bir manevrasının bile bölge dengelerini potansiyel olarak ne kadar dönüştürebileceğini, yani ufacık manevra derken tabii manevranın kendisi U dönüşü şu bu şekilde nitelenebilir ama evet. aslında normalde olması gereken evet. işte Rusya ile ilişkilerini normalleştirmesi yani. Evet. Nihayetinde 9 ay önceki durumuna dönmesi, önceki statüsüne dönmesi bile bir anda bütün dengeleri alt üst etti. Şimdi dolayısıyla bunlar büyük devletlerdir ve bu büyük devletler, yani bölgenin büyük devletleri olarak orta büyüklükte devletlerdir ama bölgedeki gelişmeleri etkilerler. İkincisi yani kim bunu ne kazanımı olarak görüyor görmüyor bilemiyorum ama gerçekçi olarak bakıp hani romantizmden bence Türk solunda ciddi şekilde hakim olan romantizmden uzaklaşırsak şunu da görmek gerektiği kanaatindeyim ben. Kuzey Suriye'de PKK destekli güdümünde PYD adı altında bileşenleri şunlar veya bunlar olan çoğulcu bir yapının sizin biraz evvel bahsettiğiniz ideolojik şey içerisinde eklektisizm içerisinde kurulması bana doğrusu ya çok olası gözükmüyor. Zira PKK böyle bir örgüt değil, böyle bir örgüt olmadığını da defaten kanıtladı. Artı şunu görmeyi reddetmek demek bu türden bir umuda fazlaca bel bağlamak. KDP ile PKK arasında bu konuda bir uyum yok ki. Yani Kürtlerin geneliyle ilgili olarak burada bir hayal kuruluyorsa öyle bir hayal de çok geçerli diye nitelenemez. Çünkü Kuzey Suriye'de KDP tabanı hala daha güçlü. PYD'nin konuya hakim olmasının nedeni silahlı olması. Silahlı olması ve o silahlarıyla elde ettiği kazanımların ve silahları servisine sunduğu davaların büyük güçlerin özellikle de Amerika'nın işine geliyor olması. Yarın öbür gün bu işbirliğinin ABD açısından rasyoneli ortadan kalktığı zaman Amerika'nın nasıl davranacağına ilişkin elimizde bir veri yok veya var. Yani eğer tarihi bir çıkış noktası olarak kabul edeceksek var. Ve o tarihi çıkış noktası olarak kabul edeceksek Amerikalıların pek de Kürtlerin ne düşünüp ne düşünmediğine aldırarak davranmayacaklarını söyleyebilirim. Hani daha ağır ifadeler kullanmayalım. Şimdi çoğulculuğu zaten içselleştirmekte sıkıntı yaşayan kendi içerisinde ve kendi etnik kökeniyle paylaştığı gruplarla sıkıntıları olan Kuzey Irak'tan bakıldığı zaman da muhtemelen pek de öyle sevimli de gözükmeyen, bunu da tespit etmek lazım. Bir yapının Kuzey Suriye'de nasıl alanını genişleterek kalıcı olabileceğini, yani demiyorum küçük ve gerçekten demografik olarak Kürtlerin ağırlıkta bulunduğu yerler değil. Onun ötesinde bütün bir Kuzey Suriye'yi koridor, bir kemer haline getirecek bir alanda nasıl hakimiyet kuracağını doğrusu ya bekleyip görmek lazım. Ben bunun çok olası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu arada PYD de kendisini çok ciddi şekilde ince bir hatta yayıyor. Yani bir anlamda inceltiyor varlığını. Kuvvetli olduğu alanlardan ve demografik olarak belki bir bazının bulunduğu alanlardan öyle olmayan alanlara doğru yayılırken kendini zayıflatıyor, zaafa düşüyor. Şimdi böyle bir anda arkasındaki büyük güç desteği kesilirse biraz evvel söylediğiniz bölge güçlerinin bu konuda alacağı inisiyatifin ne olacağını bekleyip bunun kurbanı olmak dışında da çok fazla opsiyonu olmayabilir. Bunun üzerinden bir romantizm ortaya çıkarılacaksa evet ortaya çıkarılabilir belki ama bunun bölge halkı için çok da hoş sonuçlar doğurmayacağı Orta Doğu'nun tarihinden açık. Bunu da bir şey olarak söylemiyorum. Bir işte temenniydi, yok efendime söyleyeyim evet, korkutmacaydı falan değil. Tarihe bakarak söylüyorum. Hı. Artık herkes istediği dersi çıkarmakta özgür o tarihten.
Evet. Evet, hakikaten çok kapsamlı meseleler. Burada tabii bu YPG'nin, PYD'nin Rusya'dan çok, son olarak çok az vaktim kaldı ama onun için bir şey der misiniz? Rusya ile çok ilişkisinin, elbette Moskova'da ofisler var vesaire ama daha çok Amerika'nın etkisiyle davrandığı, hareket ettiği yolunda iddialar var. Biraz da bu hani bölge halklarının anti-Amerikan damarı için de söyleniyor olabilir ama hani böyle bir söylem de var. Hatta iddialara göre Rusya ile PYD'nin iletişim kurmasını Amerikalıların istemediği bile söyleniyor. Bu da başka bir handikap haline gelmiyor mu PYD için? Yani eğer Ruslarla ilişki kurmadan sadece Amerika, Suriye demokratik güçlerini oluşturan nitekim Amerika zaten Rusya'dan ziyade, sadece onun üzerinden hareket etmek bölgedeki konumlarını daha zayıflatacak bir şey olmaz mı? Kürtler açısından tabii ki öncülükleri ve
muhtemelen olacaktır. Rusya'nın PYD konusunda fikir değiştirmesi Amerika'dan daha kolaydır. Hele ve hele daha büyük güçlerle bir arada bir büyük pazarlığı sonuca ulaştırabilirse, hı-hı, Rusya, hı-hı, muhtemelen de bunu yapacaktır. Ama bu demek değildir ki Kuzey Suriye'deki Kürt varlığının da toptan yok olmasını isteyecektir Rusya. Hı-hı. Hayır, o Kafkasyalaşma siyaseti çerçevesinde burada belli bir Kürt varlığının ne kadar zayıf olursa ve zayıflarsa belki o kadar iyi, bu biçimde devam etmesini de isteyebilir. Hı-hı. Ama bu varlık surette bütün bir Kuzey Suriye'yi kapsayan ve Türkiye'nin işte kabus senaryosu olan Arap Ortadoğusu'ndan Türkiye'yi yalıtan bir Kürt kemerine dönüşmesine ne kadar gönüllü destek verecektir, o tartışmalı. Hı-hı. Bence Rusya genel olarak daha büyük aktörlerle bu Kafkasyalılaştırdığı bölge üzerindeki pazarlıklar üzerinden ilişki kurarak onları kendi yanında tutmayı tercih edecek. Zaten 3 aşağı 5 yukarı bir aks ortaya çıkıyor yani. Hı. Rusya, İran, işte Şiiler, Esad yönetimi, öbür tarafta ise Amerikalılarla arası oldukça bozuk, ne yapacağı çok belli olmayan bir Suudi Arabistan ve diğerleri. Suudi Arabistan açıkça bu işin kaybeden tarafında olmaya doğru itiliyor ve ne yapacağı çok önemli olan, herkes açısından da bir soru işareti teşkil eden bugünkü günlerde bir Türkiye.
Evet.
Türkiye'nin bu noktada alacağı inisiyatifin ne olacağını zannediyorum hem Washington hem de Kremlin ciddi şekilde izliyor ve yönlendirmeye çalışıyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Samet Kasımhan'a. Bu Haseke, Suriye, Kuzey Suriye nasıl şekillenecek anlamaya çalıştık eksende. Çok teşekkürler katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, Eksen'in sonuna geldik. Tunuslu şarkıcı Galya'dan Ya Masefer'le veda ediyorum size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني من غير ما هتسلم وكفاية قلبي أنا مسلم وداني من غير ما هتسلم وكفاية قلبي أنا مسلم تعني دموع دموعها تتكلم تعني دموع دموعها تتكلم يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني خايف خايف خايف
تاريخsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak.